Ayrım 10.
Balkanlarda ulusal uyanış ile çağdaşlaşma ve sosyal reformculuk bu şekilde iç içe geçmiş olarak hız kazandı. Buna karşılık Anadolu'da geleneksel kurumları ve tutuculuğu temsil eden eşraf ve ağalar halkı da peşlerinden sürükleyebildiler. Bu yüzden de durgunluk ve gelenekçilik sürüp gitti. Balkanlarda ulusal uyanış ve sosyal reformculuk büyük bir silkinme geçirip gelişme yoluna girerken, Anadolu'daki siyasal hayat eşraf ağa tutuculuğu ile merkezdeki bürokratların modernleşme çabaları arasındaki çatışmaya takılıp kalıyordu. Tanzimat'ın başarısızlıklarında kurumsal payandaların zayıflığı da etkili oldu. Tanzimatçılar ileriki yıllarda Jön Türklerin yararlanacağı türden dayanaklara, siyasal cemiyet, silahlı güçler ve benzerleri sahip değildi. Tanzimat, büyük isimler ve bunlara dayalı hiziplerle ayakta durabiliyordu. Mustafa Reşit Paşa ve onun yetiştirdiği Ali ve Fuat Paşalar. Bunların birbiri peşi sıra hayattan ayrılmalarıyla Tanzimat-ı Hayriye'nin de soluğu daraldı. Merkezde reformları destekleyecek ve denetleyecek temsili bir organın bulunmayışı büyük bir eksiklikti. Bu boşluk, bürokratik hizipler, yabancı elçilikler ve bunlar arasındaki çekişmelerle dolduruluyordu. Dıştan karışmalar istikrarsızlığı daha da arttırmaktaydı. O kadar ki Abdülmecit'in 20 yıllık saltanatında 22, Abdülaziz'in 15 yıllık saltanatında 16 sadrazam değişikliği yapılacaktı. Mustafa Reşit Paşa bile bu makama 6 defa gelip gidecekti. Bütün bunlar Tanzimat'ı yürütecek merkezi siyasal kurumsal yapının çürüklüğünü göstermeye yeterlidir. Taşra meclisleri de bekleneni veremeyecekti. Çünkü bunlar çok geçmeden yerel feodal güçlerin ve taşra egemen sınıflarının eline geçti. Gelenekçilik ve tutuculuk yerel siyasetlere damgasını vurdu. Tanzimat'ın zorlukları Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel konumuyla da ilgilidir. Birinci güçlük, ümmet ideolojisine dayalı teokratik bir devlette Fransız devrimi ilkelerine benzer esasların uygulanmaya çalışılmasıydı. İkinci engel, imparatorluğun çok uluslu yapısıydı. Tanzimat yenilikçiliği, din ve milletleri ne olursa olsun hak ve çıkarları eşitlenecek milliyetlerden bir Osmanlı milleti çıkarmaya çalışıyordu. Ama Burjuva demokratik devrimlerini ve uluslaşma çağının sökün ettiği bir dönemde bu kozmopolit yapıyı sürdürebilmek iyice güçleşmişti. Ayrılıkçı talep ve hareketler hak ve özgürlükler yolunda ilerleyişi zorlaştırıyor ya da bunu zaten istemeyenlere tutamak sağlıyordu. Nihayet dış müdahaleler ve özellikle Rusya'nın yayılma emelleri çok uluslu birlik için tasarlanan Tanzimat formülünü dışarıdan yıpratmaktaydı. Müslüman halkın Tanzimat'ı bir Hristiyan işi sayması bununla ilgiliydi ve yenilikçiliğin başarı şansını kırıyordu. İçte yeterli kurumsal ve sosyopolitik desteklerden yoksun bulunan Tanzimat dıştan iki payandayla destekleniyordu. İngiltere ve Fransa. Elbette bunların da desteği çok zaman kendi çıkarlarını korumak ve imparatorluğun iç işlerine karışmak biçiminde beliriyordu. Ne var ki bu tür ilgi bile çok uzun sürmedi. İlkin İngiltere, sonra da 1871'deki Prusya yenilgisinden sonra Fransa, Tanzimat'ı destekleme politikasından ellerini çektiler. Olay Tanzimat'ın dış payandalarının da çökmesi demekti. Üstelik artık uluslararası forumlarda yükselen güçler Prusya ve Rusya gibi mutlakiyetçi devletlerdi. İngiltere ve Fransa'dan esen liberalizm rüzgarının yerini şimdi mutlakiyet bulutları almaya başlıyordu. Ayrıca Çarlık Rusya'sı Balkanlar ve Doğu Akdeniz'le daha yakından ilgilenmeye başlamıştı. Bir dönem olarak Tanzimat'ın son buluşuyla ilgili bir tarih saptamak gerekirse bunun 1871 yılı olduğu, en azından bu tarihin önemli bir dönüm noktası oluşturduğu söylenebilir. Tanzimat esas olarak büyük isimlerle ayakta duruyordu. 1871'de son Tanzimat reformcusu olan Ali Paşa ölmüş, yerine sadrazamlığa Mahmut Nedim Paşa getirilmişti. Aynı yıl İngiltere'nin ardından Fransa'da Tanzimat'ı destekleme siyasetinden çekilmişti. Babe Ali'nin doruğundaki değişme siyasal pusulanında yenilikçilikten tutuculuğa, Babe Ali saray dengeleşmesinden saray egemenliğine doğru kaydığını gösteriyordu. Yeni sadrazam eskilerinden farklı olarak Batı'nın liberal devletlerinin değil, otokratik mutlakiyetçi Rusya'nın desteğine sahipti ve buna yaslanıyordu. Bu iktidar ve dış destek değişikliği ülke içindeki baskıcı yönelimlere uygun düştüğü gibi bunları daha da körüklüyordu. Nitekim çok geçmeden hükümdar Abdülaziz iyice ön plana çıktı. Babı Ali saray karşısında elde etmiş olduğu göreli özelliği yitirerek silikleşti. Tanzimat bürokratlarından kurtulan hükümdarın kişisel yönetimi için artık engel kalmamıştı. Böylece mutlak saray egemenliğine dayalı eski düzene yeniden dönüldü. Yenilikçilikte yerini padişah sadrazam ikilisinin tutuculuğuna bıraktı. 4. Değerlendirmeler. Bunca karmaşıklığıyla Tanzimat olayı doğal olarak farklı biçimlerde değerlendirilmiştir. Tanzimat yorumlarını ağırlık verdikleri temalara göre 3 öbekte toplamak mümkündür. Hukuk, siyasal yaşam ve sosyoekonomik yapı değişimlerine ağırlık tanıyan yaklaşımlar. Bazı yazarlar Tanzimat'ı özellikle hukuk olayı yönüyle ele almakta ve bu çerçevede değerlendirmektedir. Bunlar Tanzimat'ın ve GHH'nin yetersizliklerini vurgulamakta, ancak bu dönemin anayasal gelişme açısından son tahlilde olumlu bir rol oynadığını kabul etmektedirler. Eleştiriler ana çizgileriyle şöyledir. Tanzimat dönemi ve GHH yenilikçilik açısından biçimsel, yüzeysel, kubalı, köksüz, uzlaşıcı, tavizci, yeninin yanında eskiyi de yaşattığı için ikici, tunaya, kubalı, ongunsu, gökbilgin, t-taner, c-bilsel, kapani, zaten bozuk olan hukuk birliğini iyice parçalayıcı, üçok, mumcu, eksik, tereddütlü, idari-i maslahatçı, batıya ödün veren ve ondan medet uman, c-bilsel, karakterdedir. Ayrıca devletin siyasal yapısında, sisteminde ve rejiminde esaslı bir değişiklik de getirmemiştir. Okan'dan savcı, getirmeyi söz verdiği yenilikler açısından da güvencesiz ve yaptırımsız olup her an geri alınabilir niteliktedir. Onar, Okan'dan, Akın, aldı kaçtı. Nihayet dış siyasal müdahaleler ve ekonomik bağımlılık ve gerilemeye neden olması bakımından da büyük sakıncalar yaratmıştır. Tarih 3, Berkes, Üçok, Mumcu, Tunaya, Gökbilgin. Bütün bu olumsuz yönlere karşın Tanzimat dönemi, bu grupta yer verdiğimiz yazar ve kaynaklara göre değerli katkılar da sağlamıştır. Keyfilik olgusuna karşı anayasa, bağlılık ve yasallık ilkesi, Veli Dedeoğlu, Bilsel, Gökbilgin, hukuk devleti anlayışı, Üçok, Mumcu, güvensizlik yerine hukuki güven ortamı, savcı, Gökbilgin, insan hakları doktrini ve bunun siyasal iktidarı sınırlaması, savcı, Kapani, dinsellikten sıyrılıp laikliğe yönelme, arsal, savcı, meclis benzeri kurullarının belirmesi, savcı ve idari modernleşme, P. Dumont yolunda atılan adımlar bakımından dönemin yararları büyüktür. Bu katkılar hukuk devleti, Onar, Kubalı, aldı kaçtı, Akın, meşrutiyet, Veli Dedeoğlu, demokratikleşme ve laikleşme, arsal, savcı, çağdaşlaşma ve batılılaşma, İnalcı, Karal, Kaynar, Ortaylı, keyfi ve müstebit bir rejimden ve mutlakiyetten uzaklaşma ve ilerinin milli egemenlik rejimine ongunsu ya da uygarlığa doğru Gökbilgin ilerleme gibi genel ilkeler düzeyinde sentezleştirilmiştir. Tanzimat dönemini hak ve özgürlükler açısından bir katkı, R. Kaynar, hatta GHH'yi Türklerin Magna Cartası olarak gören yazarlara da Peters rastlıyoruz. Dönemin kurumsal ve kuralsal açıdan başarı payına kuşkuyla bakanlar bile anlayış ve düşünceler düzeyindeki kazanımların değerini Tuna'ya, Okan'dan vurgulamaktalar. Sonuç olarak bu grupta yer verilen yazarlar Tanzimat'ı anayasal gelişmeleri hızlandırıcı etkileri yönünden esas olarak olumlu bir şekilde değerlendiriyorlar. Bu dönem hakkında önemli bir monografi yazmış olan Davison da aynı doğrultuda değerlendirmeler yapmıştır. Bu yazara göre hiçbir toplum ve devlet tarihinden birdenbire kopamayacağı için Tanzimat ikiciliği doğaldı. Amaç bütün Osmanlıların çok uluslu kardeşliğiydi. Bu ise devlet ve tebaa anlayışının dinsellikten dünyasallığa, sekülerizm çevrilmeye başlaması demekti. GHH bir anayasa değildi. Tanzimat döneminde bir anayasal yönetim getirmiş değildi. Ama bunlar Amerikan ve Fransız devrim bildirgelerinin işlevini üstlenmişti. Tanzimat olayını siyasal bir zeminde, özellikle de modernleşme ve siyasal değişme kavramları açısından irdeleyenler de benzeri değer yargılarına ulaşmaktalar. Buna göre Osmanlı siyasal sisteminin egemenlik ilişkilerinde meşruluk tanımı değişmeye yüz tutmuş, yöneten yönetilen ya da buyruk verme, buyruğa uyma ilişkileri artık dinsel ve geleneksel olmayan yazılı kurallara bağlanmaya başlamıştır. Bu değişimin özü temsil ilişkisinin doğmasıdır. Yerel meclisler. Üstelik Müslüman olan ve olmayanın tek bir siyasal yapıda ve din ayrımı gözetilmeksizin temsilcilik görevi yapması, siyasal sisteminde dünyasallaşmasının göstergesidir. Karar alma mekanizmaları artık eskiden olduğu gibi sisler ardında değildir. Siyaset olayı da kutsal gizemini yitirmeye koyulmuştur. Genişçe bir kitle siyaseti daha yakından tanır hale gelmekte, buna katılmakta ve siyasal sürecin parçası durumuna yükselmektedir. Böylece Osmanlı sisteminin siyasal fırsat yapısında önemli bir değişme ve açılma görülmektedir. Meydana gelen zihniyet değişikliği kendi başına bir toplumsal ve siyasal değer olarak bireyin de doğumunu müjdelemektedir. Birey bu görüntüsüyle artık dünyasal bir değerdir ve siyasal sürecin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Bu ise Tanzimat'la birlikte yeni bir aşamaya ulaşan modernleşme, çağdaşlaşma çabalarının en önemli siyasal sonucudur. Tanzimat olayına sosyoekonomik bütün içinde yaklaşan yazarlar ise bu dönemin ürünlerini Osmanlı İmparatorluğu'nun yarı sömürgeleşmesi sürecinin üst yapıdaki hukuk, siyaset, ideoloji ve benzerleri bir yansıması olarak değerlendiriyorlar. Buna göre Tanzimat dönemi ve yenilikleri yalnız dıştan dayatılmış hareketler olmakla kalmazlar, aynı zamanda açık pazar koşullarında Batı kapitalizminin çıkarlarına hizmet etmek ve Türkiye'yi yarı sömürgeleştirmek gibi bir sonuca da götürürler. Tanzimat yenilikleri ve kurumları Batı kapitalizminin Osmanlı İmparatorluğunu dağıtması ve denetimi altına alması sonucunu doğurmuştur. Avrupa devletleri ve özellikle İngiltere, Osmanlı yasalarını ve devlet aygıtını Batı kapitalizmine uyacak biçimde değiştirmeye çalışıyordu. 1838 Ticaret Anlaşması, Tanzimat Fermanları ve yeni yasalar hep bu gelişmenin ürünleridir. Bu anlamda bir batılılaşma, Batı'nın sömürgesi olunması demektir. Tanzimat, hukuk alanında da Batı'nın sömürgesi olma hareketidir. Bunun meyvelerinden yararlananlar da Tanzimat paşaları ile azınlıklardan oluşan işbirlikçi bir burjuvazidir. Elbette can ve mal güvenliğinin sağlanması, idarede ve vergi sisteminde yenilik yapılması, ticaret, ceza ve benzer alanlarında yeni yasalar çıkarılması, toprak sisteminin düzeltilmesi gibi işler, bağımsız kapitalist gelişme yoluna girebilmesi durumunda zaten yapılması gerekecek olan reformlardı. Ne var ki açık pazar koşullarında gerçekleştirilen bu reformlar tamamen olumsuz sonuçlar vermiştir. Bu üç farklı yaklaşımdan her birinin Tanzimat döneminin olumlu olumsuz özelliklerini isabetle açıkladıkları söylenebilir. Gerçekten de bu dönem hukuksal ve siyasal alanda göreli ve ikircikli bir çağdaşlaşmayı, sosyal ve ekonomik alandaysa yarı sömürgeleşmeyi ifade etmektedir. Burada çelişki yorumlarda değil, olayın kendisindedir. Yorumlar için olsa olsa olayın yalnızca bir yüzüne bakmalarından dolayı kısmi kaldıkları eleştirisi yapılabilir. Yalnız hukuka, yalnız siyasala, yalnız sosyoekonomik yapıya değil de tümüne birden bakıldığında Tanzimat olayının çelişkili karakteri kolayca fark edilir. 4. Bölüm 1. Meşrutiyet 1. Meşrutiyet dönemi 1876 Kanuni Esasisi ile başlar. Parlamentolu yaşam 2 yıl kadar sürecek, bunu 30 yılı aşan bir istibdat dönemi izleyecektir. Kısa ömürlü 1. Meşrutiyet'in önemi yine de büyüktür. Değerlendirmelerdeki çeşitlilik de bunu gösterecek. 1. Meşrutiyet'in doğuşu. Nasıl Tanzimat 3. Selim ve 2. Mahmut yıllarını içine alan uzun bir birikimin sonucu idiyse, 1. Meşrutiyet de mayalanma açısından Tanzimat yıllarına dayanır. Meşrutiyetçi akım Tanzimat'ın ekonomik ve sosyal başarısızlıklarına, sonu alınamayan iç karışıklık ve dış müdahalelere ve 1871'den sonra iyice koyulaşan baskıcı rejimine karşı yeni bir aranışın ifadesidir. A. Muhalefet. 15 yıllık Abdülaziz Saltanatı 1861-1876 bir barış dönemi görüntüsü çizdiyse de bunun bedeli ağır biçimde ödendi. Batılı devletleri destekleri karşılığında sağlanan ekonomik kolaylıklar ve çıkarlar, savurganlık ve borçlanma politikası Osmanlı ekonomisinin çöküşünü ve mali iflasını hazırladı. Ayrıca iç ayaklanmalar ve bunların sonucunda pek çok eyaletin özerk statülere kavuşması da Karadağ, Sırbistan, Eflak, Boğdan, Lübnan, Girit, Hersek, Bulgaristan, Mısır, Tanzimat'ın siyasal birliği yeniden kurma formülünün iflasını gösteriyordu. Tanzimat yenilikleriyle savuşturulacağı sanılan dış müdahaleler daha da artmış, imparatorluk adeta yabancı başkentlerden yönetilir duruma gelmişti. Siyasal bunalımı artıran husus baskı düzeninin koyulaşması oldu. Ama bu da kendi karşıtını siyasal muhalefeti doğurdu. Bu direnişin ilk uç verişi 1859'daki başarısız bir darbe girişimidir. Sanıkları Kuleli Kışlası'nda yargılandıkları için Kuleli Vakası adıyla anılan bu olay, birkaç din adamı ve subayın kurdukları gizli bir örgütün imzasını taşıyordu. Ne var ki bu hareketin yalnız Padişah Abdülmecid'in kişiliğini mi hedef aldığı, yoksa meşrutiyet yönünde bir amaç mı güttüğü o gün bugün tam anlaşılabilmiş değildir. Örgüt kurucularının şeriat için çalışmakta oldukları fikrini yaymaları, hareketin dinci nitelikte olup olmadığı sorusunu akla getiriyor. Nitekim U.İ. Demir bu olayı Hristiyanlara haklar tanınmasını hazmedemeyenlerin savurganlık politikasına karşı duyulan tepkiyi de kullanarak sırf padişahın şahsına karşı çıkmaları şeklinde değerlendiriyor. Okan'dan ve Tuna'ya da bu yoruma yatkındırlar. Buna karşılık Ahmet Bedevi Kur'an, Kuleli vakasını Abdülmecit'in savurgan yönetimine karşı devrimci bir atılım, özgürlükçü yanıyla da Jön Türk eylemlerinin bir öncüsü olarak tanıtıyor. Vanberg, Engelhardt ve Yorga gibi yabancı tarihçiler de bu olayı meşrutiyeti amaçlayan bir girişim sayma eğilimindeler. Tanzimat döneminin asıl muhalefet hareketini genç Osmanlılar yarattı. İmparatorluğu batı ekonomilerinin etkisini açan Tanzimat, demokratik fikirlerin de ülkeye girmesine zemin oluşturmuştu. Özellikle 1860'tan sonra canlanan basın ve yayın hayatı Şinasi, Namık Kemal, A. Suavi, Ziya Paşa gibi aydınlar aracılığıyla liberal reformist fikirlerin ülkeye taşınmasına hizmet etti. Mühendisane ve tıbbiye öğretmen ve öğrenci çevrelerinden başlayıp yeni gelişen yerli hayriye esnafına kadar uzanan genişçe bir kesim bugünkü anlamda bir kamuoyu oluşturmaya başladı. Siyasal alanda eski Divan-ı Hümayun'un yerini Bab-ı Ali'yi, hükümet çıkarıp sarayı bir ölçüde dizginlemiş olan Tanzimat toplum hayatında da Bab-ı Ali'den hükümet, sokağa, Bab-ı Ali yokuşuna, basın yokuşu iniyordu. Genç Osmanlıların ortak ve işlenmiş bir doktrinleri yoktur ama yine de ana fikirlerinden söz edilebilir. Tutucuların aksine genç Osmanlılar Tanzimat'a olumlu bir gözle bakıyor, kazandıklarını inkar etmiyor, Mustafa Reşit Paşa'dan saygıyla söz ediyorlardı. Ama Tanzimat'ı gerçek bir hukuki ve sosyal reform değil, dışa karşı bir göz boyama olarak görüyorlardı. Eleştirdikleri hususlar yönetimin keyfi ve mutlakiyetçi tutumları, iktisadi çöküntü ve bağımlılaşma, yabancı etki ve müdahalelerin artması, yabancılara ekonomik haklar tanınması, eşitlik uygulamasına Müslümanlar zararına sonuçlar yaratması, taklitçilik eğilimi gibi konulardı. Önerdikleri çözümler özgürlüğün gerçekleştirilmesi, vatan sevgisinin hanedana bağlılık ve din birliği duygusunun yanında yer alması, anayasalı bir rejimin ve yürütmeyi denetleyecek bir meclisin kurulmasıydı. Kısmen İslam ilkelerine de dayanılarak savunulan bu görüşler genç Osmanlıların ortak programını oluşturur. Namık Kemal ve Ziya Paşa'da halk egemenliği ve cumhuriyet fikirlerine de rastlıyoruz. Genç Osmanlı Hareketi'nin örgütü 1865'te İstanbul'da gizlice kurulan İttifak-ı Hamiyet'tir. Kurucular genellikle varlıklı gençlerdi. 1867'de başarısız bir darbe girişiminden sonra Avrupa'ya kaçan bu radikaller orada Genç Osmanlılar Cemiyeti adı altında yeniden örgütlendiler. Cemiyet 1871'de yani Abdülaziz'in kişisel ve keyfi yönetimine geçildiği yıl dağıldıysa da 1876'ya kadarki mücadelelere ilk ivmeyi kazandırmıştı. Böylece muhalefet daha da yaygınlaştı ve sertleşti. Sonunda genç Osmanlılar aradıkları önderi başarılı valilik hizmetlerinde bulunduktan sonra Şura-i Devlet Başkanlığı'na getirilen Mithat Paşa'nın kişiliğini buldular. B. Meşrutiyete doğru. Meşrutiyete götürülen gelişmeler içte ve dışta olmak üzere iki düzlemde ele alınabilir. İçeride bunlar hükümet ve saray darbeleri biçiminde ortaya çıkacaktır. 1. Hükümet ve saray darbeleri. Abdülaziz döneminin halkı ezen sorunları, kişisel ve keyfi yönetim, Mahmud Nedim Paşa'nın Rusya destekli konumu, dış müdahaleler, iç ayaklanmalar, iktisadi çöküntü ve benzerleri, kamuoyunu ve devlet ileri gelenlerinin bir bölümünü değişiklik düşüncesine yöneltmişti. Somut hedefte Mahmud Nedim Paşa'ydı. Ona muhalif bir kısım devlet adamı bir yönetim değişikliğinin yollarını aramaktaydı. Yetersiz Genç Osmanlılar örgütü bunun için elverişli bir araç değildi. Ordu üst kademeleri de henüz bir darbe yapacak güçte değildi. Bunun üzerine büyük bir halk gösterisi yoluyla padişaha etki yapmayı düşündüler. Nitekim bunlar tarafından kışkırtılan medrese öğrencilerinin eylemi 11 Mayıs 1876 Talebe-i Ulum Hareketi ve halktan da bir takım kimselerin bunlara katılmaları üzerine Abdülaziz Sadrazam Mahmud Nedim Paşa'yı azletti. Yerine mütercim Mehmet Paşa'yı atadı. Bu arada Şeyhülislam da değiştirilmiş, Hüseyin Avni Paşa serasker olmuş, Mithat Paşa da vekiller heyetine alınmıştı. Gelişmelerin bu birinci basamağında hükümet değişikliği sağlanmış bulunuyordu. İkinci aşama Abdülaziz'in tahttan indirilmesi oldu. Abdülaziz ile yeni vekiller heyeti arasında baştan beri gerginlik vardı. Padişah bunlara açıkça sizi halk istediğinden memur ettim demiş, gönülsüzlüğünü belli etmişti. Yeni yöneticiler arasında Mithat Paşa gibi meşrutiyet yanlıları olduğu gibi Mahmud Nedim Paşa'nın padişah tarafından yeniden göreve getirilmesinden ve kendilerinden hesap sorulmasından korktukları için Abdülaziz'e karşı olanlar mütercim Rüştü Paşa, Hüseyin Avni Paşa da vardı. Bunlar bu nedenle padişahın tahttan uzaklaştırılmasını istiyorlardı. Padişaha karşı oluşan bu koalisyon Abdülaziz'i tahttan indirdi. 29-30 Mayıs 1876 ve yerine 5. Murat'ı geçirdi. Operasyon aralarında Mithat Paşa'nın da bulunduğu bir gizli kurul tarafından planlanmış, geleneklerin zorunlu kıldığı Şeyhülislam fetvası biraz zorla da olsa elde edilmişti. Asıl önemlisi serasker Hüseyin Avni Paşa ile Süleyman Paşa'nın başında olduğu harbiye subay ve öğrencileriyle topçu birliklerinin ve donanmanın desteğinin sağlanmış oluşuydu. Üçüncü ve sonuncu aşama Abdülhamit'in tahta çıkarılmasıdır. Abdülaziz'in yerine getirilen 5. Murat'ın ruhsal durumunun bozuluşu meşrutiyet ilanını zorlaştırıyordu. Mithat Paşa ise bir anayasa taslığı hazırlama işine girişmişti bile. Bu durumda düğümü çözen unsur meşrutiyetçi görünen bir veliahtın Abdülhamit varlığı oldu. Mithat Paşa ile Abdülhamit arasında yapılan ikili görüşmelerin sonucunda her ikisi de şu esaslarda anlaştı. Kanuni esasının ilanı ve devlet işlerinde yalnız sorumlu danışmanların görüşlerine başvurulması. Abdülhamit Mithat Paşa'ya usulü meşrutiyet ve meşverete müpteni dayalı olmayacak bir hükümeti kabul etmeyeceğini bile söylemişti. Bu gelişmelerledir ki 5. Murat'ın 93 günlük saltanatı son buldu. Ruhsal durumu olaylarla daha da bozulmuş olan padişahın tahttan indirilmesi için gerekli fetvanın alınması zor olmadı. Buraya kadarki olaysal tablo anayasal hukuk ve siyasal bilim açısından bir takım saptamalara izin verdiriyor. Bir kere 1807'den beri uygulama alanı bulmayan tahttan indirme mekanizması yine işlemeye başlamaktadır. Abdülaziz ve 5. Murat. İkincisi, yine Osmanlı klasiğinin parçası olan ulema-asker işbirliği yeniden ortaya çıkmaktadır.